Sesli Dergi. Hazırlayan ve sunan İbrahim Emre.
Erkam Radyo'da Sesli Dergi'ye hoş geldiniz değerli dinleyenler. Bu akşam da sizlere kıymetli dergilerden, birbirinden kıymetli dergilerden seçtiğimiz yazıları aktarmaya çalışacağız. Bugün öncelikle sizlere aylık Siyaset ve Analiz Dergisi Ajans'ın Eylül 2014 sayısında yer alan ve Yusuf Kaplan imzalı Tefekkür ve Tekebbür, Büyülenmek ve Büyüklenmek başlıklı makalesini aktaracağız. Önce birkaç temel tespitle başlayalım isterseniz. Kişinin en büyük düşmanı kibirdir. Kibri yenemeyen hiçbir düşmanını yenemez. Güçlü insan, kibirli insan değildir. Güçlü insan, bu can bu bedende fanidir diyen ve böylelikle sonsuzluğa yürüyen kişidir. Kibir, kibirli kişinin aslında bir hiç olduğunun ifşasıdır. Kibirli kişiler en çok aynadan korkarlar. Bütün aynaları kırarlar. Çağımızın insanının en temel sorunu kibirdir. Kibir, insanın zihnini, gözünü, kalbini kör eder ve bitirir insanı. Büyüklenmek mi, büyülenmek mi? Ne az tefekkür ediyoruz ve tekebbür her bir yanımızı ne çok kuşatıyor öyle. Hayret! Tefekkürün düşmanıdır tekebbür, kibirlenmek yani. Tekebbür büyüklenmektir. Tefekkürse büyülenmek. Zikrin ve şükrün münbit, bereketli ve zamana meydan okuyan rengarenk ve renkhahenk bahçelerinde yeşerir tefekkür. Ve zamanla zamanın ve mekanın ayartıcı çelişkilerini aşar, Rabbimizin eserleri karşısında büyülenerek büyür, rüyasını içten içe, içten bir teslimiyetle büyütür. Teslim almak mı, teslim olmak mı? Tefekkür, teslim olmaktır. Hakka teslim olmak, hakikatin hakikatini teslim etmek. Tekebbürse teslim almaktır. Sonunda kendini hakikat ilan etmeye kalkışmak. Büyüklenen insan büyülenemez. Büyülenme melekelerini mülk aleminin ayartıcı ve yok edici labirentlerinde yitirmiştir çünkü. Kibrin olduğu yerde fikir barınamaz. Fikrin olduğu yerde ise kibre yer olmaz. Barikatlar ve bariyerler, korunaklı alanlar ve koridorlar. Fikir sahibi, zikir sahibi olabildiği ölçüde tefekkür kapıları, idrak kapıları, müzakere kapıları ve nihayet vuslat kapıları açılır kişinin önünde sonuna kadar. O yüzden hakiki fikrin, hakikat fikrinin görünmeyen ama kişiyi sürgit görüp gözeten, aşkınlaştırıp kemale erdiren muhkem korunaklı alanları vardır. Zikir gibi, şükür gibi, hüzün gibi, neşve gibi. Bu korunaklı alanlar kişinin kendisini koruması için değil, kendisinden başka her şeyin ve herkesin korunabilmesi içindir. Tekebbür, kişinin kendi eliyle önüne bariyerler dikmesidir. Barikatlar örmesi ve diklenmesi, büyüklenmesi sonra da yoktan yere olur olmaz her şeyde. Tefekkür, insanın önündeki bariyerlerin aşılması, barikatların yıkılması ve insanın önüne taptaze koridorlar açılması, herkesle ve her şeyle konuşabilmesi. Tekebbürse, kişinin yalnızca kendisinin konuşması, kendisine konuşması ve yalnızca kendisiyle konuşmasıdır. Konuşmanın bitmesi yani, kişinin her şeyi kendinde ve kendi eliyle bitirmesi. Sonuç, gürültü, bağırtı ve böğürtü. Sınır olmak mı, sınırda durmak mı? Mütekebbir kendisini sınır olarak görür. Her şeyi kendinde bitirir ve kendinden ibaret görür. Herkese haddini bildirme kaygısı güder o yüzden. Fikrin barınağı ve sığınağı zikirdir. Mütefekkir zikir üzerinden yürür ve kişinin zikirle yaptığı tezekkür, fikrine her şeyi, herkesi ve bütün varoluşlar alemini tefekkür gayretinin içine davet eder. Tefekkürün biliş, oluş ve varoluş alanı çok katmanlıdır. Mütefekkir, haddini, sınırları bilerek konuşur. Sınırda durur, o yüzden umutları ve ufuklarını görür. Umuda ve ufka yolculuk. Tekebbür kendine çağırır, kendi hakikatine. Hakikatin kendisi olduğu, kendi tekelinde olduğu, kendisinden ibaret olduğu yanılsamasına. Tefekkürse hakikate çağırır, hakikatin hakikatine. Mütefekkir, müşterek kelimenin izini sürer. Herkesin iştirak edebileceği bir zemin inşa etme kaygısı güder. Tekebbür, ufuk fikrinden yoksundur. Ufkun düşmanıdır tekebbür. Ufkun ve umudun, kendisinden başka ufuk da, umut da tanımaz. Tefekkür, ufukların buluşması, umutların ufukta birbirine kavuşması, ufka ulaşanların umutlarını birbiriyle konuşması, paylaşması ve bize umut ışığı sunmasıdır. Sahip olmak mı, olmak mı? Tefekkür olma mücahedesidir. Tekebbürse sahip olma mücadelesi. Tefekkürün çocuğu medeniyettir. Tekebbürün çocuğuysa uygarlık. Kişi oldukça olma cehdi içinde oldukça olgunlaşır. Kişi sahip oldukça sahip olduğu şey kişiye sahip olur. Kişinin sahip olma güdüsü kişiyi sürgüt güdükleştirir ve güdülecek bir şeye dönüştürür. Küçükteki büyüğü ve büyüğü görebilmek. Küçük intisap eder. Büyükse kendisine intisap edilmesini bekler. Nisbet insanla insan arasında değil, insanla yaratıcı arasında kurulabilir. Büyüklenen insanın kendisini münasebetsiz bir şekilde adeta yaratana nispet edercesine insanla münasebet kurmaya kalkışması varlık hiyerarşisindeki tenasübü bozar ve diğer insanlarla münasebet kurulabilmesini engeller. Büyüklenen kişi diğer insanlarla münasebet kuramaz çünkü nesebini, kökenini, karşısındakinin de insan olduğu, Adem'den geldiği gerçeğini inkar etmiştir çünkü. Büyüklenen herkesi küçük görür. Küçükteki büyüğü de, büyüğü de göremez. Büyüklenen kişi kendisinden başkasını görmez, görmek istemez. O yüzden görme melekelerini de, olma yetilerini de, olgunlaşma ve meyve verme imkanlarını da yitirmiş, koruklaşmış, donmuş ve taşlaşmıştır. Evet, Sesli Dergi'ye devam ediyoruz değerli dinleyenler. Şimdi de sizlere Aylık Bilim Araştırma Kültür Sanat Dergisi Zafer'in Temmuz 2014 sayısından Profesör Doktor Sefa Saygılı'nın Yaşlılar ve İslam başlıklı yazısını aktaralım. Geçen hafta bir dostumuz Koca Mustafa Paşa'daki evine davet etmişti. En üst katta olan dairesinin terasından Samatya sahillerindeki mehtabı seyrederken sohbet ve muhabbet edecektik. Üst kata çıkarken ikinci kattaki dairenin mühürlendiği dikkatimi çekti. Sorduğumda arkadaşım, orada yaşlı bir teyze tek başına oturuyordu. Meğer ölmüş, arayan soranı da olmayınca ancak ceset kokunca farkına varılmış. Savcılık mühürledi, diye cevap verdim. Maalesef yakın zamana kadar yaşlarına sahip çıkan ülkemizde de bu tür facialara şahit olmaya başladık. Avrupa'da problem daha büyük. Mesela Danimarka'da yılda ortalama 8 bin yaşlı hayata yalnız ölümle veda ediyor. Geçen yıllarda sıcak geçen yazda Fransa'da 15 bin yaşlı ve yalnız yaşayan insan ölmüştü. Bu ölümleri trajik hale getirense bazı yaşlıların öldüğünden günler, haftalar, hatta aylar sonra haberdar olunmasıydı. Yaşlı nüfus arttıkça problem de büyümektedir. 2012 yılında 65 yaş üstü kişi sayısı 5.7 milyon ve bunların topluma oranı %7,5'tu. Türkiye nüfusunun 2023 yılında 84 milyonu geçeceği ve yaşlı nüfus oranının 7,5'u bulacağı hesaplanmaktadır. Bu da 8.6 milyon yaşlı demektir. Yalnız yaşayan ve yalnızlık çeken yaşlıların sağlıkları da bozulmakta, psikolojik ve bedensel rahatsızlıklara daha sık yakalanmaktadırlar. Sevdikleri yanında değilse ve sağlığı da bozulmuşsa, ihtiyarlık çileye dönüşür. İnsan yaşlanınca çocuk gibi olur. Güçsüz, güvensiz, yardıma muhtaç ve nazlı. Halbuki önceleri yaşlılar evlatlarının, torunlarının, sevdiklerinin yanında son günlerini geçirir, çok iyi muamele görür, saygıda kusur edilmez ve onlar da huzur içinde son nefeslerini verirlerdi. Batı dünyası yaşlılara çıkış yolu olarak huzur evlerini göstermektedir. Halbuki huzur evlerinin devreye girmesi insanın devreden çıkması demektir. Üstelik yaşlılar huzur evinde mutsuz olmakta ve orada yaşamak istememektedir. Fransız 92 yaşındaki Joste Marie teyze de yalnız yaşamaktaydı. Kızı onu huzur evine yerleştirmek istedi. Komşuları olan 4 çocuklu Müslüman bir aile hep evlerine davet eder, onunla ilgilenirler ve iyilikte bulunurlarmış. Kendisine, "Biz seni huzur evine gönderemeyiz, gel bizimle birlikte yaşa," demişler. Marie teyze çok duygulanmış. Devamını kendi dilinden dinleyelim. "İslam'ı ve Müslümanları tanıma fırsatı buldum. Ancak bir gün Müslüman olacağımı hiç düşünmemiştim. Onlarla komşuluk yapardım. Müslümanlar yaşlı insanlara değer vermekteydi. Avrupa'da tam tersi. Evlatlar yaşlı anne babalarından kurtulmak için onları huzur evlerine gönderiyorlar. Müslüman tanıdıklarım bana karşı her zaman saygılı ve şefkatli oldular. Hristiyan olmama rağmen bana yardımda bulundular ve karşılık istemediler. Komşularımın bu iyilikseverliği, kelime-i şehadet getirmemde en önemli etken oldu. Müslüman aileler, çocuklar, anne baba ve nine dede beraberce yaşıyorlar. Çocuklar yaşlılara saygı gösteriyor, onların ellerinden öpüyorlar. Marie, Müslüman olduktan sonra çok sıkıntılar çekmiş. Beni en çok yaralayan kızım oldu. Benim akıl hastası olduğumu iddia ederek akıl hastanesine yatırmaya kalktı ve annelikten reddetti. Ancak bu doğru değil. Çünkü 1930 sonrası yaşanan bütün olayları hala hatırlıyorum ve teker teker sayabilirim. Ailemin geri kalan kısmı burjuva ve aristokrat kesime dayanır. Onlar da benimle olan bağlarını koparıp beni bütün miras hakkımdan men ettiler. Kızıma da benim gibi hidayet nasip etmesi için Allah'a dua ediyorum. Marie teyze 2010 yılında Müslüman olduktan sonra haç farizasını da yerine getirmiş. Son 2 Ramazan'da oruç tuttuğunu da söylüyor ve ekliyor. İslam'dan önceki hayatıma üzülüyorum. Ama benim gerçek doğuşum aslında 2010 yılı. Yani İslam'la kucaklaştığım tarih. Gerçek hayat İslam'la başlar. Son isteğim bir daha Mekke'ye gidip umre yapabilmek için geri dönmek ve bu pak topraklarda ölmek ve gömülmektir. Evet, sevdiklerin yanında değilse, üstüne sağlığı da bozulmaya başladıysa ihtiyarlık çileye dönüşür. Çünkü insan yaşlanınca çocuk gibi olur. Güçsüz, güvensiz, yardıma muhtaç ve nazlı. Değerli dinleyenler, Sesli Dergi'de sizlere son olarak yeni hayatına yeni başlamış olan Genç Nesil dergisinin ilk sayısından Murat Ergelen'in Adam Olmak başlıklı yazısını aktaralım. Resmi rakamlarda 14-25 yaş arası genç olarak belirtilirken, İslam fıkhı ise 15-40 yaş aralığını genç olarak kabul etmiş. Gençlik hep heyecanıyla, dinamizmiyle, gücü ve kuvvetiyle anılmış. Tarihin büyük bölümünde en zor an ve şartlarda hemen her kırılma anında bir gencin çıktığını ve ibreyi mensubu bulunduğu milletten yana çevirdiğini görüyoruz. Peki, tarihe adlarını yazdırmış, İslam'a ve insanlığa büyük hizmetlerde bulunmuş, olmaz denilenleri başarıp imkansız denilen işlere gözü kapalı atlamış gençleri, gecelerini uykusuz, gündüzlerini hizmetle geçirmiş yiğitleri sadece tarih kitaplarında mı buluruz? Seyit Onbaşıların, Musab bin Ümeyrlerin bugünkü varisleri kimlerdir acaba? Hamburgerle beslenen ve daha 18'ine gelmeden diyetisyen kontrolünde yaşayan bir gençten günümüz Ulubatlı Hasan'ı olmasını beklemek çok mu abestir? İnternet ortamının karanlık odalarında ufkunu körelten, cebindeki telefonun, önündeki laptopun, karşısındaki televizyonun ekranlarına kendini esir eden bir gençten, davasının tüm yükünü taşıyan gemileri karadan yürütmesini beklemek, gençliğe yapılan bir haksızlık mıdır? Yaptığı her hata ve kusurda daha yaşı çok genç, olur bu yaşta böyle şeyler, sadedinde söylemlerle mazur görüldüğünde sevinenler günümüz gençliği değil midir? Talip olduğu her vazife sonrası, senin daha yaşın kaç, sen bu işleri bilmezsin, çıkışlarıyla, kendisine güvenilmediği gerçeğiyle yüz yüze kalan gençler, gençlik kavramına hata yapmaya müsait ve ehemmiyetli vazifeler verilmemesi gereken çağ anlamında yeni bir tanım getirilmesine sebep olmamışlar mıdır? Günümüzde özellikle şiddet ve şehvet konularıyla gündeme gelen gençler, heva ve hevesleriyle yaşamak, tüm yasakları ve ahlak kurallarını özgürlük kılıfıyla örtmek ve ben merkezli bir hayat sürmek istemektedirler. Her akşam haber bültenlerinde kanımızı donduran, tüylerimizi diken diken eden hadiselerin baş kahramanları maalesef bizim gençlerimiz, bizim arkadaşlarımız veya komşularımızdır. Haber bültenlerinde bir futbol müsabakası yüzünden akranını öldüren gençlerden tutun da 15 yaşında gayrimeşru bir şekilde sahibi olduğu bebeği çöpe atan ahlaki çöküntünün kurbanı gençleri görmek mümkün. Devlete baş kaldırmanın delikanlılık, polis aracını ve polisi taşlamanınsa cesurluk olduğunu düşünen gençlerimiz kirli eller tarafından kullanılırken kendi elleriyle kendilerini ateşe atıyorlar. Fikri münazaralar icra edebilecek kadar kendini yetiştirmekten uzak olanların ellerinde kitap yerine taş ve molotof olması kaçınılmaz oluyor elbette. Peki, gençlik müsbet bir yol alamaz mı? Gençlik sıfatının yanına adamlık sıfatını da ekleyemez mi? Hata yaptığında gençlik kisvesine sığınan değil, bir delikten bir daha ısırılmayan bir gençlik, mühim vazifelerden dışlandığında gençlik tecrübesizlik değil, cesaret, azim ve kararlılıktır diyebilecek bir duruşa sahip bir gençlik günümüz dünyasına çok mu yabancıdır? Tarih bize nice yaşı küçük fakat ruhu ve ufku büyük kahramanlar göstermiştir. Genç Osman'ın günümüzde dahi metiyelerle anılmasına vesile olan gençliği değil, bilakis adamlığı değil midir? Adamlık kavramının belirli yaş aralıklarına sıkıştırılmayacak kadar büyük bir kavram olduğunu idrak etmek zaruridir ve bu adamlığın ne demek olduğunu en güzel tarihimizde yaşamış ve yüzyıllar geçse de adları hala adam gibi adam sadedinde anılan o kutlu insanlardan öğrenmek en güzeli olsa gerek. Adamlığın ne demek olduğunu Hazreti Ömer'e İslam sancağını bana verin, ben ama olduğumdan düşmanı görmem ve korkusuzca üzerlerine yürürüm, İslam askeri de benden şevk alır da umarım galip geliriz dedikten sonra aldığı onlarca yara neticesinde İslam sancağına sarılarak şehit olan Hazreti Ümmü Mektum radıyallahu anh bize yaşayarak göstermedi mi? Çoğu zaman gücü kuvvetiyle karnındaki kasıyla övünen genç bilmelidir ki bu gençliklerinin gücünü imanla harmanlayıp Seyit Onbaşı misali zamanın en ağır top güllelerini namluya sürüp dünyaya İslam ahlakını ve adaletini hakim kılmadıkça adam olarak anılmaya namzet görülmeyeceklerdir. Gençlerimiz çok iyi bilmelidir ki en meşakkatli yolculukları, düşmanın üzerine yapılan en zor seferleri gençliklerinin verdiği güçle başarabilirler. Fakat çölün ortasında devesinden inip yürüdüğünde, efendim siz yürüyorsunuz diye asker de ata binemiyor, çok yoruldular ve henüz savaş meydanına dahi varmadık sözleriyle kendisini uyaranlara görmüyor musun? Resulullah önümüzde yürüyor. O aleyhisselam önümüzde yürürken ben nasıl deveye binerim diyen Yavuz Sultan Selim'in gönlüne sahip olmadıkça gemilerle İspanya'ya vardığında tüm gemileri yaktırıp askerine arkanızda düşman gibi deniz, önünüzde deniz gibi düşman var. Nereye kaçacaksınız? Vallahi sizin için ancak sadakat ve sabır kalmıştır diyen İspanya Fatihi Tarık bin Ziyad gibi davası için ölümü dahi göze alan bir yüreğe sahip olmadıkça adam diye anılmazsınız. 21 yaşınızdaysanız genç olabilirsiniz. Fakat Ayasofya'da kıldırdığı cuma namazına ancak 3 tekbirle başlayan ve sebebini de ilk 2 tekbirde Kabe'yi göremedim diyen Fatih'in maneviyatına vasıl olmak, adam olmaktan geçmektedir. Günümüz gençleri yabancı dil öğrenimine çuvalla para döküp yine de olumlu neticeler alamazken, Peygamber Efendimizin aleyhisselam 16 yaşındaki gencecik sahabesi Zeyd radıyallahu anh, ''Ya Resulallah, bu Yahudiler yaptıkları anlaşmalarda sana yanlış bilgi vermesinler. Ben İbranice öğreneyim ve sana tercüman olayım.'' deyip 21 günde İbranice'yi öğrenme adamlığını göstermiştir. Unutulmamalıdır ki adamlık, suratınızda çıkmasını beklediğiniz kıllarla değil, gönlünüzde yeşerecek ahiret kaygısıyla gelecektir. Ve bilinmelidir ki henüz karınlarında hayat bulacak İslam neslini taşımaya kendini hazır hissetmeyenler, saçları beyazlamadan, yüzleri kırışmadan yaşlananlardır. Biz istiyoruz ki genç ahiret kaygısında olsun. Biz istiyoruz ki genç memleket sevdalısı olsun. Biz istiyoruz ki genç İslam ahlakı üzere olsun. Ve biz de göğsümüzü gere gere o gence adam diyebilelim. Ne mutlu genç yaşta adam olabilenlere. Evet, bu son makalemizdi değerli dinleyenler. Sesli Dergi'de ve böylelikle bugünlük de programımızın sonuna gelmiş olduk. Yarın yine aynı saatte Erkam Radyo'da Sesli Dergi'de birlikte olabilmek ümidiyle. Hoşçakalın.
Sesli Dergi. Hazırlayan ve sunan İbrahim Emre.